Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 7. Ayrım. 6. Bölüm. Fini dudaklarını büzerek, ''Söyle bakalım nasıl bir oyun oynamamızı istiyorsun?'' diye sorarken, bir yandan da asansörün köşesindeki ufacık kamerayı tetkik ediyordu. ''Sıradan iyi bir polis ve kötü bir polis bir arada, öyle mi?'' ''Ne tuhaf, bu her zaman işe yarar. Siviller kolay aldanır.'' ''Sizi rahatsız ettiğimiz için üzgünüz. Bizimle işbirliği yapmanızı takdir ediyoruz.'' gibi başlarız. ''Onun bizimle oyun oynadığını sezinlersek tavrımızı değiştiririz. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsak ben kötü polis olmak istiyorum.'' ''Sen kötü bir polis rolünde çok başarısızsın Fini. Bunu kabul et.'' Fini Eve acıklı bir bakışla baktı. ''Benim rütbem senden daha yüksek Dallas. Soruşturmayı ben yürütüyorum ve ben kötü polis olarak daha iyiyim. Bunu inkar edemezsin.'' Fini, ''Ben her zaman iyi polis olmak mecburiyetindeyim.'' diye mırıldandı. Asansörden çıkınca kendilerini daha mermer ve daha yaldızlı, aydınlık bir holde buldular. Justin Young, kusursuz bir zamanlamayla asansörün tam karşısındaki kapıyı açtı. Eve, deve tüyü rengi keten pantolon ve aynı tonda ipek bir gömlek giymiş olan rahat ve şık erkeğin, hali vakti yerinde ama polisle işbirliği yapmaya hazır bir tanık rolü oynamak için giyinmiş olduğunu düşündü. Ayağında günün modasına uygun, kalın altlı sandaletler vardı. Kenarları boncuklarla işlenmişti. ''Teğmen Dallas, Yüzbaşı Fini'' dedi. Heykel gibi kusursuz bir yüzü, bakışları insanın içine işleyen siyah gözleri vardı. Yüzündeki ciddi ifade, holün yaldızlı süsleriyle aynı renkteki bir yeleği andıran dalgalı gür saçlarıyla tezat oluşturuyordu. Onyx taşlarla bezeli geniş bir yüzüğün süslediği elini uzattı. ''Lütfen içeri girin. Bizi bu kadar çabuk kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Bay Young.'' Eve, Rourke'la tanıştıktan sonra şatafatlı görüntülerden eskisi kadar etkilenmiyor olabilirdi ama ilk bakışta odanın çok abartılı ve çok pahalı döşenmiş olduğunu fark etmişti. Ne acıklı bir olay, ne kadar korkunç. Young, eliyle üstü rengarenk yastıklarla dolu, L şeklinde kocaman divanı gösterdi. Kapının karşısındaki duvarda meditasyon için programlanmış, tropik bir plajda gün batımını gösteren bir ekran vardı. Onun öldüğüne inanmak imkansız, üstelik böyle ani ve şiddet içeren bir biçimde. Fini, İyi polis rolü oynamaya hazırlanırken, ''Böyle bir zamanda sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.'' diye söze başladı. Bir yandan da çevresindeki vitraylarla duvar süslerine şaşkın şaşkın bakmamak için çaba harcıyordu. ''Bugünler sizin için kolay değildir sanırım.'' ''Doğru, Pandora arkadaşımdı. Size bir şey ikram edebilir miyim?'' Zarif ve ince bedenini küçük bir çocuğu yutacak kadar büyük bir koltuğa bıraktı. Eve, ''Hayır, teşekkür ederiz.'' diye cevap verdi. Bu arada dağ gibi yığılmış yastıkların arasından kendini kurtarmaya çalışıyordu. ''İzninizle ben bir şey içeceğim. Pandora'nın ölüm haberini aldığımdan beri sinirlerim çok bozuk.'' Öne doğru eğildi ve aralarındaki masanın üstündeki küçük bir düğmeye bastı. ''Bir kahve lütfen.'' dedi. Sonra arkasına yaslanarak hafifçe gülümsedi. ''Şimdi siz... Pandora öldürüldüğünde benim nerede olduğumu bilmek istersiniz.'' dedi. ''Meslek hayatım süresince birkaç polisiye film çevirdim. Sinema oyunculuğuna yeni başladığımda polis, şüpheli hatta kurban rolleri oynadım. Ama bu yüzümle daima suçsuzdum.'' Eve, Young'ın üzerindeki tek bir fincan bulunan cam bir tepsi taşımakta olan klasik Fransız hizmetçi üniforması içindeki robota göz attığını fark etti. Genç kadın, robotun giysisi karşısında dehşete kapılmıştı. Gülmemek için kendini güç tuttu. Justin tepsiden fincanı aldı ve iki elini birden kullanarak dudaklarına götürdü. ''Basın Pandora'nın tam olarak ne zaman öldürüldüğünü yazmadı ama ben size bütün gece nerelerde olduğumu söyleyebilirim. Gece yarısına kadar Pandora ile birlikte onun evindeki küçük bir partideydim. Jerry ve ben, Jerry Fitzgerald, oradan birlikte ayrıldık ve yakındaki özel bir kulübe birer içki içmeye gittik. Adı Ennui. Şimdilerde çok gözde bir kulüp ve her ikimizin de orada görünmesi işimize yarardı. Oradan ayrıldığımızda sanırım saat 00:01 gibiydi. Biraz dolaşmayı, birkaç kulübe uğramayı düşündük. Ama itiraf etmeliyim ki ikimiz de yeterince içmiştik. Ayrıca insanlarla birlikte olmaktan da yorulmuştuk. Buraya geldik ve ertesi sabah ona kadar birlikte kaldık. Jerry'nin işi vardı. O gittikten sonra ilk kahvemi içerken haberleri açtım ve Pandora'nın başına gelenleri duydum. Eve, bu geceyi nasıl geçirdiğinizi açıklıyor, dedi. İyi sahneye konmuş bir piyes gibi her şeyi anlattı, diye düşündü. Anlattıklarınızı onaylaması için Bayan Fitzgerald'la da görüşmemiz gerekiyor. Elbette, onunla şimdi görüşmek ister misiniz? Kendisi rahatlama kabininde, Pandora'nın ölümü onu biraz sarstı. Eve, bırakın biraz daha rahatlasın, diye cevap verdi. Pandora'yla arkadaş olduğunuzu söylediniz, sevgili miydiniz? Evet, arada sırada görüşüyorduk ama ciddi bir şey değildi. Daha çok ortak arkadaşlarımız olduğu ve aynı çevrede bulunduğumuz için bir araya geliyorduk. Böyle bir zamanda haince dürüst olmak gerekirse, Pandora'nın kolay hükmedilen, kolay sindirilen erkekleri tercih ettiğini söyleyebilirim. Kendisinin böyle biri olmadığını göstermek ister gibi güldü. Pandora, başarıya ulaşmış erkeklerle değil, başarıya ulaşma çabası içinde olanlarla ilişki kurmayı tercih ederdi. O, zirveyi paylaşmaya yanaşmazdı. Finney, konuşmanın gidişine ayak uydurdu. Öldüğünde kiminle duygusal bir ilişkisi vardı? Sanırım birkaç kişiyle. Starlight Station'da rastladığı biri. Alaycı bir ses tonuyla onun bir iş adamı olduğunu söylüyordu. Sonra şu atılım yapma yolunda olan tasarımcı. Jerry bana onun çok yetenekli olduğunu söyleyip duruyor. Michelangelo, Puccini, Leonardo gibi biri. Bir de video yapımcısı Paul Redford vardı. O gece o da bizimle birlikteydi. Kahvesinden bir yudum aldı, sonra gözlerini kırpıştırdı. Leonardo, evet, adamın adı Leonardo'ydu. Onunla ilgili bir kavga oldu. Biz oradayken bir kadın geldi. Leonardo yüzünden Pandora ile dövüştüler. Modası geçmiş bir kedi kavgası. Eğlenceli bile olabilirdi ama Pandora ve o kadın için utanç vericiydi. Zarif parmaklarını açtı. Son sözlerine rağmen eğlenmiş görünüyordu. Eve, çok iyi diye düşündü. İyi prova edilmiş, zamanlama iyi, profesyonelce ezberlenmiş. Paul ve ben onları güçlükle ayırdık. Eve, tarafsız bir ses tonuyla, kadın Pandora'nın evine geldi ve Pandora'ya hücum etti, öyle mi? Diye sordu. Yo, hayır, hiç öyle değil. Zavallı perişandı, yalvarıyordu. Pandora ona küfürler etti ve vurdu. Justin, yumruğuyla Pandora'nın Mavis'e nasıl vurduğunu gösterdi. Onu yumrukladı. Kadın ufak tefekti ama kendini korudu. Yere düştükten sonra ayağa kalktı ve o da Pandora'ya saldırdı. O zaman güreş, birbirlerinin saçını başını yolma ve tırmalama faslı başladı. Kadın oradan ayrıldığında yüzü gözü kan içindeydi. Pandora'nın tırnakları öldürücüdür. Pandora kadının yüzünü mü tırmaladı? Hayır, ama yüzünü adam akıllı çürütmüş olmalı. Hatırladığım kadarıyla boynunu tırmaladı. Kadının boynunda derin tırnak izleri olmalı. Korkarım kadının adını bilmiyorum. Pandora ona kaltak ve buna benzer kelimelerle hitap ediyordu. Kadın giderken ağlamamak için çaba harcıyordu. Pandora'ya ısrarla bu yaptıklarından dolayı pişman olacağını söyledi. Sonra burnunu çekerek ve aşk her şeyi fetheder diyerek kendini küçük düşürdü. Eve, tam Mavis'e uygun bir davranış diye düşündü. Kadın gittikten sonra Pandora nasıl davrandı? Çılgın gibiydi, aşırı heyecanlıydı. Bu yüzden Jerry ve ben oradan erken ayrıldık. Peki Paul Redford? O kaldı. Ne kadar kaldığını bilmiyorum. Justin içini çekerek üzüntüsünü belirtti ve kahve fincanını bıraktı. Pandora kendini koruyacak durumda değildi. O şimdi bir ölü. Bu nedenle onun hakkında olumsuz bir şey söylemek doğru olmaz. Ama çok katıydı. Çoğu zaman da kırıcıydı. Onu kızdırdın mı, bedelini öderdin. Siz onu hiç kızdırdınız mı bayan? Kızdırmamaya çok dikkat ederdim. Adamın gülümsemesi baş döndürücüydü. Ben mesleğimden zevk alırım. Kendi görüntümü de beğenirim teğmen. Pandora mesleğim için tehlike oluşturmuyordu. Ama kızdığı zaman insanların yüzlerini ne hale getirebileceğini hem gördüm hem de duydum. Tırnakları sadece moda diye bıçak gibi değildi. Düşmanları var mıydı? Bir yığın düşmanı vardı ama çoğu ondan müthiş korkardı. Sonunda kimin canına tak deyip ona meydan okuduğunu hayal bile edemiyorum. Haberlerde duyduklarıma bakılırsa ölümü korkunç olmuş. Bence Pandora bile böyle vahşice öldürülmeyi hak etmiyordu. Açık sözlülüğünüzü takdir ediyoruz Bay Young. Eğer bir sakıncası yoksa şimdi Bayan Fitzgerald'la konuşalım. Onu yalnız görmek istiyoruz. Adam ince, zarif kaşlarından birini kaldırdı. Evet, elbette. İkimizin anlattıkları birbirini tamamlayıcı olmamalı. Eve sadece gülümsedi. Şimdiye kadar hazırlanacak epey vaktiniz oldu, dedi. Yine de onunla yalnız konuşmak istiyoruz. Eve, adamın yüzünden söylediklerinin onu sarstığını anladı ve bundan zevk aldı. Buna rağmen adam kalktı ve koridora geçti. Fini ağzının içinde, ''Ne düşünüyorsun?'' diye geveledi. ''Müthiş bir gösteriydi diye düşünüyorum.'' ''Bunda aynı dalga boyundayız. Yine de Young ve Fitzgerald gece boyu çarşafları parçaladılarsa o zaman adam temize çıkar. Birbirlerinin tanığı olurlarsa o zaman her ikisi de temize çıkar. Bina idaresinden güvenlik disklerini alır, hangi saatte eve geldiklerini kontrol ederiz. Tekrar dışarı çıkıp çıkmadıklarını görürüz.'' De Blas davasından beri benim bu disklere güvenim yok. Eğer disklerle oynanmışsa anlarız. Finney içini çekince Eve başını kaldırıp ona baktı. Finney'in her zaman süngüsü düşük olan yüzü parlamış canlanmıştı. Jerry Fitzgerald gözüne ilişince Eve Finney'in dilinin niye dışarı sarkmadığına şaştı. Evet, Jerry kusursuz bir bedene sahip diye düşündü. Eteği İç çamaşırını zar zor kapatan ve bedenini bir eldiven gibi saran fil dişi rengi ipek giysisi, iri göğüslerinin büyük bir kısmını açıkta bırakıyordu. Biçimli uzun bacaklarından birinin dizinin yan tarafında kırmızı bir gül dövmesi vardı. Jerry Fitzgerald tam anlamıyla yeni açmış bir çiçek gibiydi. Yüzü ise çılgın bir sevişme seansını yeni bitirip yataktan henüz çıkmış gibi yumuşak ve mahmurdu. Simsiyah saçları jilet gibi dümdüzdü. Yuvarlak kadınsı çenesini çevreleyen uçları kusursuz bir biçimde kıvrılmıştı. Dolgun dudakları nemli ve kırmızıydı. Uçları yaldızlı uzun kirpiklerle çevrili masmavi gözleri insanın başını döndürüyordu. Bir koltuğa çok tanrılı dinler zamanından kalma bir seks tanrıçası gibi kayarak otururken Eve, Jerry'e destek olmak ve onu frenlemek için eliyle bacağına hafifçe dokundu. Sonra ''Bayan Fitzgerald'' diye söze başladı. Kadın tütsü gibi bir sesle ''Evet'' dedi. İnsanın içine işleyen gözler, Eve şöyle bir baktıktan sonra Finney'in hiç de yakışıklı olmayan, şaşkın yüzüne sülük gibi yapıştı. ''Yüzbaşı, bu olanlar çok korkunç. Tecrit fıçısını, moral yükselticisini denedim. Hatta hologramı ağaçlar arasında yürüyüş programını ayarladım. Çünkü bu beni her zaman rahatlatır. Ama ne yaparsam yapayım, bu olay aklımdan çıkmıyor. Birden telaşlandı. Ellerini güzeller güzeli yüzüne götürdü. Cadı gibiyim. Finney, çok güzel görünüyorsunuz, diyebildi. Sözleri ağzının içinde yuvarlamıştı. Çok çarpıcısınız. Siz... Eve, kendine gel, diye mırıldandı ve dirseğiyle onu dürttü. Bayan Fitzgerald... ''Sizin ne kadar üzüntülü olduğunuzu biliyoruz. Pandora arkadaşınızdı.'' Jerry ağzını açtı, kapattı. Sinsi sinsi gülümsedi. ''Size arkadaş olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bunun doğru olmadığını çabucak öğrenebilirsiniz. Aynı meslekten olduğumuz için birbirimize tahammül ediyorsak da doğrusunu isterseniz birbirimizi görmeye bile dayanamıyorduk. Ama sizi evine davet etmiş?'' ''Evet.'' Çünkü Justin'in orada olmasını istiyordu. Justin ve ben de bu sıralar birbirimize çok yakınız. Pandora ile ben görüşüyorduk, hatta bir iki projede birlikte çalışmıştık. Jerry ya vücudunu göstermek için ya da kendine içecek bir şey almak için ayağa kalktı. Köşedeki dolaptan kuğu biçiminde bir sürahi çıkarttı ve safir renginde bir sıvıyı bir bardağa doldurdu. Önce... ''Samimiyetle söylemeliyim ki Pandora'nın böyle ölmesi beni üzdü. Birinin insandan bu kadar nefret etmesi dehşet verici. Ben de aynı meslektenim ve onun kadar da göz önündeyim. Pandora gibi ben de bir imaj oluşturuyorum. Eğer onun başına böyle bir şey geldiyse, sustu. Bardağından epey içti. Benim başıma da gelebilir. Bu nedenle her şey açıklığa kavuşana kadar Justin'le kalacağım. Pandora'nın öldürüldüğü gece neler yaptığınızı anlatır mısınız? Jerry'nin gözleri birer fincan tabağı gibi açıldı. Benden şüphe mi ediyorsunuz? Bu adeta koltuklarımı kabarttı. Elindeki içki bardağıyla koltuğuna geri döndü. Oturduktan sonra şahane bacaklarını öyle bir toparladı ki Eve'in yanında oturan Feeney titredi. Jerry, benim hiçbir zaman Pandora'ya bir iki laf atmaktan daha fazlasını yapacak cesaretim olmadı. Çoğu zaman ona laf attığımı bile fark etmezdi. Pandora pek zeki biri değildi ve incelikten, kurnazlıktan asla anlamazdı. İşte böyle, diye açıkladı. Arkasına yaslanıp gözlerini kapadı ve Justin'in anlattıklarını aynen tekrarladı. Ancak Pandora ile Mavis'in dövüşmesini daha çok vurguladı. Jerry, itiraf edeyim, o ufak tefek kadını teşvik etmek için alkışlıyordum, dedi. Pandora'yı değil, diğer kadını. O tarzı olan bir kadındı. Daldı. Tuhaf, kolay kolay unutulmayacak biriydi. Bir periyle Amazon arası bir şeydi. Kendini korumaya çalışıyordu ama eğer Justin ve Paul onları durdurmasalardı, Pandora onunla yerlerin tozunu alırdı. Pandora gerçekten güçlü kuvvetliydi. Kaslarını güçlendirmek için sürekli spor salonlarında çalışırdı. Bir keresinde onun bir moda danışmanını bir defileden önce aksesuarlarını yanlış etiketledi diye odanın bir köşesinden öbür köşesine fırlattığını gördüm. Her neyse, elini boş ver der gibi salladı ve yanındaki pirinç masanın çekmecesini açarak içinden buğulu kırmızı bir sigara çıkarıp yaktı. Kokulu dumanı dışarı üfledi. Kadın başlangıçta Pandora'yı mantıklı düşünmeye davet ediyor ve onunla Leonardo ile ilgili bir anlaşmaya varmaya çalışıyordu. Leonardo bir moda tasarımcısıdır. Benim anladığım kadarıyla o çocuksu kadınla Leonardo'nun ilişkisi vardı. Pandora da Leonardo'dan ayrılmak istemiyordu. Adamın yakında defilesi varmış. Yine kedi gibi gülümsedi. Artık Pandora olmadığına göre ben ona destek olmalıyım. Daha önce bu defileyle ilgilenmiş miydiniz? Bu işle Pandora ilgileniyordu. Söylediğim gibi Pandora ile ortak bir iki projemiz olmuştu. Bir iki video. Güzel ve kişilikli olduğu halde başkasının yazdığı senaryoyu okumaya gelince beceremiyor, ekranda tatlı görünmeye çalıştığında odun gibi duruyordu. Son derece yeteneksizdi. Onun sorunu buydu. Ama ben bu konularda başarılıyım. Durdu, sigarasının dumanını dudaklarının arasından dışarı üfledi. Ben hakikaten iyiyim ve oyunculuğumun üzerinde odaklandım. Ama bu tasarımcının defilesinde boy göstermem beni basın açısından güçlendirecek. Duygusuz bir tutum olabilir, kusura bakmayın. Omuz silkti. Hayat böyle. Pandora'nın ölümü sizin için tam vaktinde gelen iyi bir fırsat o zaman. Ben bir fırsat yakaladım mı kaçırmam ama fırsat yakalamak için de kimseyi öldürmem. Yine omuz silkti. Bu daha çok Pandora'nın tarzıydı. Jerry öne doğru eğildi ve göğsü iyice açıldı. Bakın, oyun oynamıyorum. Ben temizim. Bütün gece Justin'le birlikteydim. Pandora'yı gece yarısından sonra görmedim. Dürüst davranıp size ona tahammülüm yoktu diyebildim. Mesleğim de bana rakipti ve sırf beni üzmek için Justin'i benden uzaklaştırmak istediğini biliyorum. Belki yapardı da ama ben erkekler için de öldürmem. Feeney'e adamın içini ısıtan bir bakışla baktı. Ortalık çekici erkeklerle dolu. Gerçek şu ki Pandora'dan nefret eden insanları bir apartman dairesine sığdıramazsınız. Ben bu kalabalığın içinden sadece bir kişiyim. Öldüğü gece keyfi nasıldı? Uçuyordu. Jerry tutumunu değiştirerek başını arkaya atıp çıngıraklı bir kahkaha attı. Pandora'nın kullandığı uyuşturucunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama her neyse gözlerini parlattığından eminim. Uçuyordu. Feeney alçak sesle adeta özür diler gibi Bayan Fitzgerald dedi. Pandora'nın yasa dışı bir uyuşturucu kullandığını mı düşünüyorsunuz? Jerry bir dakika tereddüt ettikten sonra mermer gibi omuzlarını oynatarak ''Yasa dışı olmayan hiçbir madde insanı o hale getiremez şekerim.'' diye cevap verdi. Üstelik bu madde her neyse arkasından kovalar dolusu şampanya içiyordu. Eve, ''Orada size ve diğer konuklara yasa dışı bir madde sunuldu mu?'' diye sordu. ''Bana böyle bir teklifte bulunmadı ama benim kullanmadığımı biliyordu. Benim bedenim bir tapınaktır.'' Eve'in gözleri elindeki bardağa odaklanınca gülümsedi. Veggie, tamamıyla yasal olan ve sinirlerimi yatıştıran bir karışım. Kısa bir süre için hızla uçmak isteyen birçok kişinin ürkütücü düşüşünü gördüm. Ben uzun yolu tercih ederim. Benim günde 3 bitkisel sigaram ve arada sırada bir bardak şarabım vardır. Hiçbir kimyasal uyarıcı ve mutluluk hapı kullanmam. İçkisini kenara bıraktı. Bir yandan Pandora, uyuşturucu konusunda şampiyondu. Bulduğu her şeyi yutardı. Satıcısının ismini biliyor musunuz? Sormak hiç aklıma gelmedi. Beni ilgilendirmiyordu ki. Ama o gece yeni bir madde kullandığını tahmin ediyorum. Onu hiç bu kadar enerji dolu görmemiştim. Üzülerek söylüyorum ama teninin rengi, dokusu çok daha güzel, çok daha genç görünüyordu. Yüzü sanki parlıyordu. Her ikimiz de Paradise Güzellik Salonu'na gideriz. Bu nedenle onun o gün tam bir cilt bakımı yaptırmadığını biliyorum. O gün güzellik salonuna gelmemişti. Ben oradaydım. Kendisine sorduğumda sadece gülümsedi ve yeni bir güzellik sırrı keşfettiğini söyledi. Feeney kendini Eve'in arabasına attığında ilginç dedi. Kurbanla en son görüşen 3 kişiden ikisiyle konuştuk. İkisinin de ona tahammülü yokmuş. Eve, İkisi beraber yapmış olabilirler diye düşündü. Fitzgerald, Leonardo'yu tanıyordu ve onunla çalışmak istiyordu. Suç işlendiği saatte başka yerde oldukları konusunda birbirleri için tanıklık etmeleri en kolay şey. Feeney, binanın güvenlik diskini koyduğu cebine elledi. ''Bakalım bunlarda ne bulacağız? Bana öyle geliyor ki bunlardan birinin kadını öldürmesi için bir neden yok. Onu kim öldürdüyse... Sadece öldürmek değil, tamamıyla silmek, yok etmek istedi. Bu olayda müthiş bir öfke var. Bana bu ikisi böyle bir şiddete başvurabilecek insanlar gibi görünmüyor. Doğru düğmeye bas, bak nasıl herkes her şeyi yapar. Ben zigzaktan geçip Mavis'in uğradığı yerleri saptamaya başlamak istiyorum. Yapımcıyla da temasa geçip bir görüşme ayarlamalıyız. Sen androidlerden birini taksi şirketlerine yollar mısın Feeney? Ben kurbanın Leonardo'nun dairesine giderken metro ya da otobüs kullanmış olabileceğini hayal edemiyorum. Elbette. Feeney haberleşme aygıtını çıkardı. Eğer taksi veya özel araba servisi kullandıysa birkaç saat içinde öğreniriz. Güzel. Bakalım yalnız mıydı yoksa biriyle mi beraberdi? Zigzag gün ortasında pek hareketli değildi. Geceleri yaşayan bir mekandı. Gündüz müşterileri, daha çok turistler ya da dekorun zevksiz ve servisin berbat olmasına aldırmayan yorgun kentli profesyonellerden oluşuyordu. Kulüp bir eğlence parkı gibiydi. Gece parıldıyor, gündüz aydınlığındaysa yaşını ve kusurlarını belli ediyor ama yine de hayalperestleri kendine çeken gizemini koruyordu. Devamlı bir müzik sesi vardı ama sanki uzaklardan gelir gibiydi. Güneş battıktan sonra bu ses kulakları sağır edecek kadar yükselirdi. Dış duvarları olmayan 2 katlı binada 5 Amerikan bar ve akşamın saat 9'unda dönmeye başlayan 2 döner dans pisti vardı. Şu anda üst üste konmuş hareketsiz duruyorlardı. Açık renk zemin geceleri üstünde dans eden ayakların izlerini taşıyordu. Öğle yemeği menüsü, ölmüş rock sanatçılarının adlarını taşıyan sandviç ve salatalardan oluşuyordu. Günün özel yemeği, beyaz ekmek üstünde fıstık ezmesi ve muzdu. Yanında soğan ve yeşil biber vardı. Elvis ve Joplin birleşimi. Eve, Feeney ile birlikte ilk bara oturdu. Sade kahve ısmarladı. Barmeni inceliyordu. Barmen gerçek bir kadındı. Alışılagelmiş robotlardan değildi. Bu arada Eve, bu barda tek bir robotun bile çalışmadığını fark etti. Kadına, ''Geceleri de çalıştığınız oluyor mu?'' diye sordu. Hayır, ben gündüz çalışırım. Barmen Eve'in kahvesini barın üstüne koydu. Kanlı canlı bir kadındı. Bir barda içki servisi yapan bir barmenden çok, sağlıklı yiyecekler satan bir dükkanda çalışan birine benziyordu. Gece 10'dan sabah 3'e kadar çalışanlar arasında müşterilere dikkat eden ve onları hatırlayan kim var? Burada çalışanlar müşterilerle servis dışında ilgilenmemeye çalışırlar. Eve rozetini çıkarıp barın üzerine koydu. Acaba bu birinin hafızasını canlandırır mı? Bilmem. Umursamaz bir tavırla omuz silkti. Bakın, burası temiz bir yerdir. Benim evde bir çocuğum var. Bu nedenle gündüzleri çalışıyorum. Çalıştığım yer konusunda titizimdir. Çalışmaya başlamadan önce burayı inceden inceye araştırdım. Dönis, dostluk havası esen bir kulüp işletiyor. Bu yüzden de çiplerle çalışan robotlar yerine nabzı atan insanlar çalıştırıyor. Çılgınlıklar olmuyor değil ama Dönis her şeyi kontrol altında tutuyor. Dönis kim? Onu nerede bulurum? Bürosu yukarıdadır. Sağ taraftan dönerek yukarı çıkan merdivenlerin tepesinde, ilk barın arkasında. Kendisi buranın sahibidir. Finney, evin arkasından yürürken sızlanıyordu. Hey, Dallas! Birkaç dakika ayırıp yemek yiyebiliriz. Mick Jagger tadına bakmaya değer görünüyor. Boş ver. Üst kattaki bar açık değildi. Ama polislerin kendisiyle görüşmek istedikleri konusunda Dönis'in önceden uyarıldığı belliydi. Ayna kaplı bir panel yana kaydı ve ince, güzel yüzlü, sivri kızıl sakallı ve rahipler gibi yuvarlak kesilmiş simsiyah saçlı bir adam göründü. Memurlar, zigzaga hoş geldiniz. Fısıldar gibi konuşuyordu. Bir sorun mu var? Sizin yardım ve işbirliğinize ihtiyacımız var, Bay Dönis. Sadece Dönis. Birden fazla isim insanların kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Onları içeri buyur etti. Eğlence parkı atmosferi, Dönis'in odasının eşiğinde son buluyordu. Büro son derece sade, duvarları ses geçirmeyecek biçimde kaplanmış ve bir kilise kadar sessizdi. Burası benim sığınağım dedi. Çelişkinin farkındaydı. Bir insanın karmaşa, gürültü ve kalabalığın tadına varabilmesi için bunların tam zıttı olan sessizliğin ne demek olduğunu bilmesi gerekir, diye ekledi. Lütfen oturun. Eve, sertmiş gibi görünen bir sandalyeye oturdu. Finney de aynı sandalyenin eşine yerleşti. Dün gece buraya uğrayan müşterilerden birinin saat kaçta nerede olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Niçin? Bir soruşturmaya bağlı olarak bunu yapmak durumundayız. Anlıyorum. Dönis, yazı masası olarak kullandığı plastik bir levhanın arkasında oturuyordu. Saat kaç gibi? Saat 11 ile 1 arasında. Ekran açıl emri üzerine duvarın bir bölümü kaydı ve bir ekran belirdi. 5. güvenlik tarayıcıyı tekrar göster. Saat 23 ile başla. Ekran ve oda, ses, renk ve hareketlerle doldu. Bir an için göz kamaştırdı. Sonra Eve dikkatle izlemeye başladı. Kulübün en hareketli anları ekrana yansıyordu. Eve, bütün ünlüler burada diye düşündü. İnsan bu görüntüleri seyrederken aşağıda eğlenen şöhretlerin başlarının üzerinde uçuyordu adeta. Bu, Dönis'e çok uygundu. Dönis, Eve'in tepkisini hissederek gülümsedi. Sesi kes. Birden odaya derin bir sessizlik çöktü. Şimdi ekrandaki hareketlilik bu dünyaya ait değilmiş gibi görünüyordu. Döner pistlerde dans edenler dönüyor, yüzlerinde parlayan ışıklar çeşitli yüz ifadelerini yakalıyordu. Neşeli, mutlu, mutsuz, bitkin. Köşe masada oturan bir çift hırlaşıyordu. Vücut dilleri tartıştıklarını gayet açık bir biçimde belli ediyordu. Başka bir masadaysa duygulu bakışlar ve mahrem dokunmalar vardı. Sanki bir çiftleşme töreni. Sonra Mavis'i gördüler. Yalnızdı. Yakınlaştırabilir misiniz? Eve kalktı, parmağıyla ekranın sol tarafının ortasını gösterdi. Elbette. Eve kaşlarını çatarak Mavis'in ekranda gittikçe yaklaşarak netleşmesini seyretti. Zaman göstergesi 23.45'i gösteriyordu. Mavis'in gözünün altında ekrana koyu bir gölge olarak yansıyan bir çürük vardı. Ona takılan birini uzaklaştırmak için başını çevirince boynundaki taze tırmık izleri göründü. Eve, yüreği daralarak Mavis'in yüzünde başka bir iz olmadığını fark etti. Üstündeki mavi giysinin omzu biraz yırtılmıştı ama hala yerli yerinde duruyordu. Eve, Mavis'in önce bir iki adamı, sonra da bir kadını yanından uzaklaştırmasını izledi. Genç kadın içkisini bitirdi, bardağını masanın üstündeki diğer iki boş bardağın yanına koydu. Kalkarken hafifçe sendeledi, biraz durup dengesini buldu, sonra çok incinmiş birinin abartılı davranışıyla kalabalığı dirseğiyle yararak çıktı. Saat 24.18'di. Dönis, "Aradığınız bu muydu?" diye sordu. "Aşağı yukarı." Dönis gülümseyerek "Videoyu kapat" komutu verdi. "Aradığınız kadın zaman zaman kulübe gelir. Çoğu zaman daha sosyaldir, dans etmeyi sever. Nadiren de şarkı söyler. Onun değişik bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. Kalabalıkları memnun edebilen biri olduğu kesin. Adını öğrenmek ister misiniz?" "Kim olduğunu biliyorum." Adam yerinden kalktı. "Öyleyse," diye mırıldandı, "umarım Bayan Freestone'un başı belada değildir. Sıkıntılı görünüyordu." Eve, "Bu diskin bir kopyasını almak için resmi bir belge getirebilirim ya da buna gerek kalmadan bize bir kopya verirsiniz," diye açıkladı. Dönis parlak kızıl kaşlarından birini kaldırdı. "Size diskin bir kopyasını memnuniyetle veririm," diye cevap verdi. "Bilgisayar, diski kopyala ve etiketle. Sizin için yapmamı istediğiniz başka bir şey var mı?" "Hayır, şimdilik yok." Eve, diski alıp çantasına koyarken, "Yardımınıza teşekkürler," dedi. Kapı görevi yapan panel arkalarından kapanırken, Dönis, "İşbirliği hayatın tutkalıdır," dedi. Fini, "Esrarengiz biri," diye fikrini açıkladı. Eve, "Becerikli biri," diye ekledi. "Bana kalırsa, Mavis bir kulüpten ötekine giderken kavgaya karışmış. Bu arada biri yüzünü tırmalamış, giysilerini yırtmış olabilir." "Evet, olabilir." Fini yemek yemeye kararlıydı. Sipariş masasının önünde durup paketlenmiş bir Jagger ısmarladı. "Sen de karnını doyurmalısın Dallas," dedi. "Üzüntü ve çalışmak insanı doyurmaz." "Ben aç değilim. Hangi kulübün nerede olduğunu pek bilmiyorum. Ama Mavis'in aklında gidip Leonardo'yu görmek vardıysa, buradan güneye doğru, oradan da doğu yönünde yürümüş olmalı. Gidip bakalım ilk olarak nereye uğramış olabilir." "Tamam, bekle biraz." Fini, Eve'i verdiği sipariş servis deliğinden çıkana kadar bekletti. Arabaya varana kadar sandviçi saran şeffaf naylonu açmış ve ilk lokmasını ısırmıştı. "Harika, zaten Jagger'ı çok severim. Sonsuza kadar yaşamanın berbat bir yolu." Eve, tam arabasından yol haritası istemeye hazırlanırken, iletişim cihazı mesaj sinyali verdi. "Laboratuvar raporu," diye mırıldanarak ekrana odaklandı. "Allah kahretsin." İştahı kaçan Fini sandviçini cebine koydu. "Dallas, bu berbat bir şey," dedi. İkisi de sessizleşmişti. Rapor çok açıktı. Kurbanın tırnaklarının altından alınan deri parçaları Mavis'e aitti. Sadece Mavis'e. Suç aletinin üzerindeki parmak izleri de Mavis'indi. Başka parmak izi yoktu. Cinayet yerinde kurbanın kanına karışmış olan kan da onun kanıydı. Tekrar sinyal geldi. Bu sefer ekranda bir yüz göründü. "Temen Dallas, ben savcı Jonathan Hartley." "Tamam. Freestone, Mavis için bir tutuklama kararı çıkartıyoruz. İkinci derece cinayet. Lütfen yayını açık tutun." Fini, "Hiç vakit kaybetmediler," diye homurdandı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 118. Devamı 8. ayrımda.